Ayrım 18.
Bunlar boş bir mezarın çevresindenin yüklendiği bellek birimleri. Son durak bir baskı aleti. Gördüğünüz gibi ilk sözcüğünden son sözcüğüne kadar romanın bir kopyasını çıkarabilir, diyor görevli. Daktilo gibi bir şeyden uzun bir kağıt şerit geçiriyor. Ve daktilo o şeridi makineli tüfek hızıyla soğuk, büyük harflerle dolduruyor. Peki o zaman izin verirseniz bu fırsattan yararlanıp henüz okumadığım bölümleri şuradan alayım diyorsun. Hapishane saatlerinde sana arkadaşlık etmiş olan düz yazıyı tanıdığın için çekinerek elini uzatıp ırmak gibi akan sık yazıya sürtüyorsun. Rica ederim buyurun diyor görevli. Seni Şeyla'ya bırakıyorum. İstediğimiz programı makineye verecek. Aradığın kitabı gene buldun okur. Kopan ipliğin ucunu gene yakalayabilirsin. Gülümsemen dudaklarında gene. Ama bunun, bu öykünün böyle süreceğini düşünüyor musun? Hayır. Romanınkinin değil, senin. Olay örgüsünün ardı sıra böyle eli kolu bağlı sürüklenmeye daha ne kadar razı olacaksın? Serüven dürtüsüyle dolu olarak elimin içine kendini atmıştın. Peki sonra? Başkalarınca saptanmış durumları kayda geçiren, geçici heveslere kendini kaptıran, kendisini denetleyemediği olayların içinde bulan birinin işlevine indirgendi işlevin çarçabuk. O zaman romanın baş kahramanı olma rolünün sana ne yararı var? Bu oyuna katılmayı sürdürsen o genel yutturmacıya suç ortaklığı ediyorsun demektir. Kızı bileğinden yakalıyorsun. Bu kadar kılık değiştirdiğin yeter artık Lotharia. Bir polis rejimine kendini daha ne kadar sömürteceksin? Bu kez Sheila Ingrid Corina belli bir tedirginliği gizleyemiyor. Bileğini elinden kurtarıyor. Kimi suçladığını anlamıyorum. Senin öykülerine ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Çok açık bir stratejim var benim. Karşı güç, gücü devirebilmek için. O gücün mekanizmalarının içine sızmalıdır. Sonra da kendisi onun tıpkısı olmalı. Kendini gizlemenin yararı yok Lotharia. Bir üniformanın düğmelerini çözersen altından her zaman başka bir üniforma çıkar. Sheila sana meydan okurmuş gibi bakıyor. Düğmeleri çözmek. Bir dene bakalım. Bir kez savaşmaya karar verdiğine göre geri çekilemezsin. Çılgınca bir el hareketiyle programcı Sheila'nın düğmelerini çözüyorsun. Altından Alfonsina'nın polis üniforması çıkıyor. Alfonsina'nın altın düğmelerini koparıyorsun. Altında Corinna'nın anorağı. Corinna'nın fermuarını açıyorsun. Altından Ingrid'in rütbe işaretleri. Üzerinde kalan son giysileri yırtan da kendisi oluyor. Bir çift göz çıkıyor ortaya. Sert, kavun biçimli, hafifçe dışa çıkık bir mide, yalancı bir sıskanın dolgun kalçaları. Görkemli bir Venüs tepesi. İki uzun taş gibi baldır. Peki bu? Bu da mı üniforma diye haykırıyor Sheila. Şaşa kaldın. Hayır, bu hayır diye mırıldanıyorsun. Evet, öyle diye bağırıyor Sheila. Gövde bir üniformadır. Gövde silahlı milistir. Gövde şiddetli eylemdir. Gövde güç isteğidir. Gövde savaş içindedir. Gövde kendini özne olarak ileri sürer. Gövde bir amaçtır, araç değil. Gövde belirtir, iletir, bağırır, karşı çıkar, alaşağı eder. Böyle diyerek Sheila Alfonsina Gertrude kendisini senin üzerine attı. Mahpushane pantolonunu çekip çıkardı. Çıplak kol ve bacaklarınız elektronik bellek dolaplarının altında birbirine dolanıyor. Ne yapıyorsun okur? Direnmeyecek misin? Kurtulmaya çalışmayacak mısın? Aa, katılıyorsun demek. Sen de kendini atıyorsun içine. Bu kitabın baş kişisi kesinlikle sensin. İyi hoş da bu sana romandaki bütün kadınlarla cinsel ilişki kurma hakkını verir mi? Böyle hiçbir hazırlıksız. Ludmilla ile aranızdaki hikaye bu görüntüye bir aşk öyküsünün sıcaklık ve çekiciliğini vermeye yetmiyor muydu? Onun kız kardeşiyle ya da kız kardeşi olduğuna karar verdiğim biriyle şöyle bir düşünürsen hiçbir zaman asla hoşlanmadığım bu Lotharia Corinna Sheila ile de ilişkiye girmeye ne gereksinimin var? Sayfalardır olayları edilgin bir teslimiyetle izlemiş biri olarak eşitlenmek istemen doğal ama bunun en doğru yolu bu mu sence? Yoksa bu durumda bile kendine karşın kendini işin içinde bulduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Bu kızın hep kafasını kullanarak davrandığını çok iyi biliyorsun. Kuramsal olarak ne düşünüyorsa uygulamada da en uç noktasına kadar onu yapar. Sana ideolojik bir gösteride bulunmak istedi, başka bir şey değil. Bu kez neden hemen onun savlarına kanı veriyorsun? Dikkatli ol okur. Burada her şey göründüğünden farklıdır, her şey ikiyüzlüdür. Çakan bir flaş lambası, bir fotoğraf makinesinin yinelenen çıt sesi, üst üste binmiş çırpınmalı beyazlığınızı hop diye yutuyor. Sizi yine bir mahkumun kollarında yakaladım yüzbaşı Alexandra diye ayıplıyor görünmez fotoğrafçı. Bu fotoğraflar kişisel dosyanızı zenginleştirecek. Ses kıs kıs giderek uzaklaşıyor. Alfonsina Sheila Alexandra toparlanıp kalkıyor, giyiniyor, canı sıkılmış gibi bakıyor. Bir an bile rahat bırakmazlar beni diye omurdanıyor. Birbirleriyle savaş halinde olan iki gizli servise birden çalışmanın kötü yanı bu. İki tarafta insana sürekli şantaj yapmaya çalışır. Sen de toparlanmaya başlıyorsun ve kendini baskıdan çıkmış kağıt şeritlere sarılmış buluyorsun. Romanın başlangıcı sanki oyun oynamak isteyen bir kedi gibi yerde uzanmış yatıyor. Şimdi de tam durağa ulaştığı zaman yarıda kesilen şeyler yaşadığın öyküler oluyor. Belki de artık okuduğun romanları ta sonuna kadar izlemene izin verilir. Alexandra Sheila Corinna gene işe daldı. Düğmelere basmaya başladı. Gene o acar tutumunu takındı. Yaptığı her şeye bütün ruhunu koyan kız oldu gene. Çalışmayan bir şey var diye mırıldanıyor. Şimdiye kadar hepsi çıkmış olmalıydı. Nesi var bunun? Daha önce fark etmiştim biraz sinirlice bir gününde olduğunu Gertrude Alfonsina'nın. Bir yerde bir düğmeyi yanlış basmış olsa gerek. İstendiği an gün ışığına çıkarılmak üzere elektronik bellekte saklanan Calixto Bendera'nın metninin sözcükler düzeni devrelerin manyetizmasının bir an bozulması sonucunda bozulup yıkılıvermiş. Çok renkli teller dağılıp giden sözcüklerin tozlarını öğütüyorlar şimdi. Sıklık derecesine göre sırayla şu şu şu şu var var var var kez kez kez kez gibi gibi gibi gibi. Kitap rüzgarın alıp götürdüğü bir kum tepeciği gibi dağıldı, yok oldu. Boş bir mezarın çevresinde. Akbabalar havalandığı zaman bu gecenin bitmek üzere olduğuna işarettir demişti babam bana. Karanlık gökte ağır kanatların çırpınışını duyuyor, yeşil yıldızların üzerine gölgelerin düşüşünü görüyordum. Yerden çalıların gölgelerinden hemen kurtulamayan zahmetli bir uçuştu. Sanki tüyler dikenli birer yaprak değil de tüy olduklarını ancak uçuş sırasında anlıyorlardı. Yırtıcılar uçtuktan sonra gri yıldızlar yeniden göründü, yeşil gökyüzü. Gün ağrıyordu ve ben ıssız yollarda atla Okuyadağ köyüne doğru yol alıyordum. Nanço demişti babam, ben ölür ölmez atımı, karabinamı, 3 günlük azığını al ve San Ireneo'nun yukarısındaki kuru dere yatağını izle, ta ki Okuyadal'ın damlarından çıkan dumanı görene kadar. Neden Okuyadal diye sordum, kim var Okuyadal'da, kimi arayacağım? Babamın sesi gittikçe güçsüzleşti, yavaşladı, yüzü morardı. Yıllardır gizlediğim bir sırrı sana açacağım, uzun bir öykü bu. Bu sözlerle babam son soluklarını tüketiyordu ve onun sözü uzatma, parantezler, açıklamalar, geriye dönüşlerle konu dışına çıkma huyunu bildiğim için bana asıl iletmesi gereken şeyi söyleme fırsatını bulamayacağından korkuyordum. Çabuk ol baba, Okuyadal'a vardığım zaman aramam gereken kişinin adını söyle. Annen, seni tanımadığın annen Okuyadal'da yaşıyor. Seni en son kundaktayken görmüş olan annen. Ölmeden önce bana annemden söz edeceğini biliyordum. Bu onun boynunun borcuydu. Çünkü bana çocukluğumu ve yeni yetmediğimi annemin nasıl biri olduğunu bilmeden geçirtmişti. Beni doğuran kadının adının ne olduğunu, daha süt emerken beni o memeden koparıp kendisiyle birlikte serseri ve kaçak bir yaşama neden sürüklediğini. Annem kim? Bana adını söyle. Henüz sormaktan yorulmadığım zamanlar bana annemle ilgili bir yığın hikaye anlatmıştı. Ama hepsi de hikayeydi, uydurmaca. Birbirleriyle çelişiyorlardı. Birinde yoksul bir dilenci oluyordu, birinde kırmızı bir otomobil ile yolculuk eden yabancı bir hanımefendi. Birinde manastır rahibesi, birinde at cambazı. Hikayelerin birinde beni doğururken öldü, birinde bir yer sarsıntısında. Bir gün geldi ki kendisi bana annemden söz edinceye kadar ona annemi sormamaya karar verdim. Tam 16 yaşıma bastığım sıralar babam sarı hummadan yatağa düştü. Sana her şeyi baştan anlatayım istersen dedi soluğu tıkanarak. Okuyadal'a varıp ben Nanço'yum, Don Anastasio Zamora'nın oğlu dediğin zaman benimle ilgili pek çok şey duyacaksın. Doğru olmayan hikayeler, yalanlar, kara çalmalar. Bilmeni istiyorum. Adı, annemin adı, çabuk. Evet, artık bilmenin zamanı geldi. Hayır, o an gelmedi. İşe yaramaz girişlerden sonra babamın konuşması bir ölüm hırıltısına karıştı ve sonsuza dek kesildi. Sen Ireneo'nun yukarılarındaki sarp yollarda at sırtında karanlıkta yol alan delikanlı yeniden kavuşacağı soyunun kim olduğunu hala bilmiyordu. Kurumuş derenin bulunduğu derin yarığın bir yakasında ta yüksekteki yoldan gidiyordum. Ormanın girintili çıkıntılı kıyılarında asılı kalan tan benim için yeni bir gün değil, günlerin hepsinden önce gelmiş olan ilk günü başlatmak üzereydi. Bir günün ne olduğunu insanların ilk kez anladıkları günkü gibi, her günün yeni olduğu zamanki anlamda yeni. Yarığın karşı kıyısını görebilecek kadar ortalık ağırdığında, orada da bir yolun bulunduğunu ve omzunda uzun namlulu ordu tüfeğiyle atlı bir adamın bana koşup benimle aynı yönde ilerlemekte olduğunu fark ettim. "Hey!" diye bağırdım. "Okuyadala daha ne kadar var?" Başını bile çevirmedi. Ya da daha doğrusu bundan da kötüsü, bağırışım üzerine başını hafifçe kımıldattı. Yoksa sağır olduğuna inanabilirdim. Ama hemen bakışlarını önündeki yola dikti ve ne bir yanıt ne de en küçük bir selam vermeye değer bularak yoluna devam etti. "Hey, sana bir soru sordum. Sağır mısın? Dilin yok mu?" diye bağırdım. Kara atı adım attıkça iki yana sallanan adama. Geceleyin böyle deri yatağının derin yarığıyla birbirinden ayrılmış bir çift olarak ne kadar yürüdük bunu bilmek olanaksızdı. Bana kısrığımın ayak seslerinin öteki yakadaki kaba kireç taşından gelen düzensiz yankısı sandığım şey meğer bana eşlik eden atın ayak sesleriymiş. Genç bir adamdı. Salt sırt ve ense, başında eski bir hasır şapka. Dostça olmayan davranışına bozulduğum için onu gözüm görmesin diye geride bırakmak amacıyla kısrığımı mahmuzladım. Tam onu geçmek üzereydim ki nedendir bilmem başımı çevirmek geldi içimden. Tüfeğini omzundan kaydırıp çıkarmış, bana nişan almak için kaldırıyordu. Eğerdeki kılıfında duran karabinamı almak için elimi kabzasına attım. Sanki bir şey olmamış gibi gene tüfeğini omzuna astı. O andan sonra ikimiz iki karşı yamaçta birbirimizi gözden kaçırmamaya, birbirimize sırtımızı dönmemeye çalışarak aynı hızla ilerledik. Sanki anlamış gibi yürüyüş hızını kara atınkine uyduran benim kısrağımdı. Öykü kendi hızını, geçmişin ve geleceğin sırrını taşıyan, çevresine bir eğerin tepeliğinden sarkan kemenk gibi zamanın dolandığı bir yere doğru tırmanan patikaların üzerinde demirli toynakların ağır ilerleyişine uyduruyor. İnsanların oturdukları dünyanın sınırındaki, yaşamımın zamanının sınırındaki o son köye bir kez vardıktan sonra yapacağım yolun beni o köye dala götüren uzun yoldan daha kısa olacağını şimdiden biliyorum. "Ben Nacho'yum. Don Anastasio Zamora'nın oğlu," dedim kilise duvarının dibine çömelmiş oturan yaşlı kızılderiliye. "O ev nerede?" Belki de bilir diye düşünüyordum. Yaşlı adam kırmızı göz kapaklarını kaldırdı, bir hindi gibi guruldadı. Pançonun altından bir parmak, ateş tutuşturmak için kullanılan çırpılar kadar ince bir parmak çıktı ve Alvarado ailesinin sarayını gösterdi. Okuyadal köyü olan bu pıhtı gibi çamur yığının içindeki tek sarayı. Kullanılmayan bir tiyatroda kalmış bir dekor parçası gibi burada yanlışlıkla bulunan barok bir ön yüz. Yüzyıllar önce birisi buranın bir altın ülkesi olduğuna inanıyordu herhalde. O kişi hatasını anlayınca ancak tamamlanmış olan saray için yavaş yavaş yıkıntıya dönme yazgısı başlamış oldu. Atıma bakmayı üstlenen bir hizmetkarı izleyerek bir takım yerlerden geçiyorum. Gittikçe daha içerilere girecek yerde kendimi daha çok dışarıda buluyorum. Bir avludan ötekine geçiyorum. Sanki bu sarayda bütün kapılar bir yere girmeye değil de bir yerden yalnızca çıkmaya yarıyormuş gibi. Öykü ilk kez gördüğüm ama belliğim de bir anı değil, boşluk bırakmış yerlerdeki yönünü yitirmişlik duygusunu vermeli. Şimdiye anılar bu boşlukları yeniden doldurmaya çalışıyorlar ama göründükleri anda kaybolan düşlerin rengini almaktan başka bir şey başaramıyorlar. Sırasıyla önce silkinmek için halıların asıldığı avlu var. Belleğimde görkemli bir evde bir beşik anısı arıyorum. İkinci avlu kaba yonca çuvallarıyla doluydu. Belleğimde çocukluğumdan kalma bir tarım işletmesinin anılarını uyandırmaya çalışıyorum. Üçüncüde dışarıya açılan ahırlar. Ahırların arasında mı doğdum? Ortalık apaydınlık olsa gerek ama öyküyü saran gölge hiçbir aydınlanma belirtisi göstermiyor. Görsel düş gücünün kesin bir biçimde belirlenmiş karaltılarla tamamlayabileceği iletiler ulaştırmıyor. Konuşulan sözleri değil, anlaşılmaz sesler, boğuk şarkılar kaydediyor. Ancak üçüncü avluda duyumlar biçim almaya başlıyor. İlkin kokular, tatlar. Sonra Anacleta Higueras'ın geniş mutfağına toplanmış kızılderililerin yaşı olmayan yüzlerini aydınlatan bir alevin görüntüsü. Onların pürüzsüz derileri, çok yaşlı da olabilirlerdi, yeni yetmedi. Belki babamın burada olduğu zamanlarda bunlar zaten yaşlı adamlardı. Belki de babamın çağdaşlarının çocuklarıydılar. Şimdi onun oğluna, bir sabah buraya atı ve tüfeğiyle bir yabancı olarak gelen babama babalarının baktığı gibi bakıyorlardı. Kararmış ocağın ve alevlerin önünde toprak rengi pembe çizgili bir örtüye sarılmış uzun boylu bir kadın karaltısı belirdi. Anacleta Higueras bana baharatlı köfte hazırlıyor. "Ye oğlum, evini bulmak için 16 yıldır yolculuk ediyorsun," dedi. Acaba oğlum sözcüğünü yaşlı kadınlar genç çocuklara hep böyle seslendikleri için mi kullandı? Yoksa gerçek anlamında mı? Merak ediyorum. Dudaklarım Anakleta'nın sanki yemeğin tadı birbirinden ayıramadığım ya da adlandıramadığım, şu an damağımda alev alev birbirine karışan, en son sınırına kadar götürülmüş bütün tatları taşımalıymış gibi yemeğe kattığı baharatlardan yanıyor. Bu çoğul tadı tanıyabilmek için hayatımda bildiğim bütün tatları zihnimden geçiriyor ve bunun tam tersi ama belki de eşiti bir duyuma varıyorum. O da bebek sütünün tadı, ilk tat olarak bütün tatları içerdiği için. Anakleta'nın güzel kızılderili yüzüne bakıyorum. Yaşın tek bir çizgi bırakmadığı, yalnızca kalınlaştırdığı yüzüne. Örtüye sarılmış iri gövdesine bakıyor ve düşünüyorum. Acaba bebekken ben şimdi sarkmış olan göğsünün yüksek taraçasına mı yapışıyordum diye. Öyleyse babamı tanıyordun Anakleta. Keşke tanımasaydım Nacho. Onun o kıyıdada ayak bastığı gün hiç de mutlu bir gün değildi. Neden değildi Anakleta? Kızılderili halkına kötülükten başka bir şey yapmadı. Beyazlar da bir iyiliğini görmediler. Sonra ortadan yok oldu. Ama Okuyadal'dan ayrıldığı gün de iyi bir gün değildi. Bütün Kızılderililerin gözü bana dikilmişti. Çocukların gözleri gibi bağışlaması olmadan bitimsiz bir şimdiye bakarmışçasına bakan gözler. Amaranta, Anakleta Higueras'ın kızı. Gözleri çekik, iri. Burnu ince, burun delikleri küçük, sert kırıntılı dudaklar. Benim gözlerim de onunkilere benziyor. Burnum aynı, dudaklarım aynı. İkimizin benzediği doğru mu Amaranta ile diye soruyorum Anakleta'ya. Okuyadal'da doğan herkes birbirine benzer. Kızılderililer ile beyazların yüzlerini birbirinden ayıramazsın. Dağların başında tek başına birkaç ailelik bir köy burası. Yüzyıllardır kendi aramızda evlendik. Babam dışarıdan geldi. Evet, yabancıları sevmiyorsak bunun nedenleri var. Hafifçe iç geçiren Kızılderililerin ağızları açılıyor. Birkaç dişi kalmış, hiç diş eti olmayan ağızlar, kovuk, yaşlı, iskelet ağzı gibi. İkinci avludan geçerken gördüğüm bir portre var. Çevresinde çiçek çelenkleri bulunan küçük bir yağ kandiliyle aydınlatılmış genç bir adamın sararmış bir fotoğrafı. O resimdeki ölü de bu aileden birine benziyor diyorum Anakleta'ya. Faustino Higueras'tır o. Dilerim Tanrı ona baş meleklerinin ulu katında yer versin diyor Anakleta. Ve Kızılderililerin arasından yakarı mırıltıları yükseliyor. Kocan mıydı o Anakleta? Erkek kardeşimdi. Evimizin, halkımızın kılıcı, kalkanıydı. Yoluna düşman çıkıncaya kadar. Amaranta'yı ikinci avludaki çuvalların arasına götürerek ikimizde de aynı gözler var diyorum. Hayır, benimkiler daha büyük. Bunun tek çaresi ölçmek. Yüzümü, kaş çıkıntılarımız karşı karşıya gelecek biçimde onun yüzüne yaklaştırıyorum. Sonra bir kaşımı onun kaşına bastırıp şakaklarımız, yanaklarımız, yanak kemiklerimiz üst üste çakışacak biçimde kaydırıyorum. Gördün mü bak, gözlerimizin uçları aynı yerde bitiyor. Hiçbir şey göremiyorum diyor Amaranta ama yüzünü kımıldatmıyor. Burnumu onunkinin üzerine ama profillerimizin üst üste çakışabileceği biçimde biraz yana kaydırarak koyup burunlarımız da öyle diyorum. Dudaklarımız da. Ağzım kapalı, inilder gibi söylüyorum çünkü şu an dudaklarımız da birbirine yapışmış durumda. Ya da daha doğrusu benim ağzımın yarısıyla onunkinin yarısı. Canımı acıtıyorsun diyor Amaranta. Ben gövdesini çuvallara bastırır, konca memelerin uçlarını ve karnının kıvranışını duyumsarken. Alçak, hayvan. Okuyadalı bunun için geldin demek. Tam babanın oğlu olmuşsun. Anakleta'nın sesi kulaklarında gümbürdüyor. Elleriyle beni saçlarımdan yakaladığı gibi sütunlara çarpıyor. O sırada elinin tersiyle vurduğu Amaranta da çuvalların üzerine fırlamış, orada inlemekti. Bu kıza, benim kızıma elini sürmeyeceksin. Ona bir daha asla dokunduğunu görmeyeyim. Neden bir daha asla? Bizi ne engelleyebilir diye karşı çıkıyorum. Ben bir erkeğim, o da bir kadın. Alnımıza birbirimizi sevmek yazıldıysa bugün değil, bir gün, kim bilir. Neden benim karım olmasını isteyemeyecekmişim ondan? Lanet olsun sana diye bağırıyor Anakleta. Asla olmaz, bunu düşünemezsin bile, anlıyor musun? Benim kız kardeşim mi öyleyse bu diye soruyorum kendime. Anakleta'yı annem olduğunu kabul etmekten alıkoyan ne? Ona, bana neden bu kadar bağırıyorsun Anakleta? Aramızda bir kan bağı falan mı var acaba diyorum. Kan bağı mı? Anakleta kendini toparlıyor. Örtüsün uçları gözlerini kapayana kadar kalkıyor. Baban uzaklardan geldi. Onun bizimle ne gibi bir kan bağı olabilir? Ama ben Okuyadal'da doğdum, buralı bir kadından. Kan bağın olan insanları sen git başka yerde ara. burada zavallı Kızılderililerin arasında değil. Baban sana söylemedi mi? Bana hiçbir şey söylemedi, yemin ederim Anakleta. Annemin kim olduğunu bilmiyorum. Anakleta elini kaldırıp birinci avluyu gösteriyor. Oranın hanımı seni neden kabul etmedi? Neden burada hizmetçilerle uyumana izin verdi? Baban seni ona gönderdi, bize değil. Git, Dona Jasmina'ya kendini tanıt. Ben Nacho Zamora Yalvarado'yum. Babam beni sizin ayaklarınıza kapanmaya gönderdi, de. Benden hep gizlenmiş olan adımın yarısının Akuyadal beylerine, ilk kadar geniş toprakların aileme ait olduğunu öğrendiğim zaman, ruhumun bir fırtınaya tutulmuş gibi nasıl sarsıldığını öykünün burada betimlemesi gerek. Oysa geçmişe doğru yaptığım yolculuk sanki bomboş belleğime aynı derecede hem tanıdık hem yabancı gibi gelen Alvarado Sarayı'nın iç içe geçmiş avlarının görüntüsünü taşıyan karanlık bir burgaca dolanmaktan başka bir işe yaramıyor. Aklıma gelen ilk düşünce kızının saç örgüsünden tutarak Anakleta'yı açtığım düşünce oluyor. Öyleyse ben senin efendinim, kızının efendisi, canım ne zaman isterse onu alırım. Hayır diye bağırıyor Anakleta. Amaranta'ya elini süremeden seni öldüreceğim. Ve Amaranta dişlerini ortaya çıkaran bir sırıtışla uzaklaşıyor. İnliyor mu, gülümsüyor mu bilemiyorum. Alvarado'ların yemek odası yılların mumuyla kabuk bağlamış şamdanlarla loş bir biçimde aydınlatılmış. Belki de soyulan yalancı mermerler ve yırtık dantel perdeler görünmesin diye. Evin hanımı tarafından yemeğe çağrıldım. Dona Jasmina'nın yüzü sanki çıkıp tabağına düşecekmiş gibi duran kalın bir pudra tabakasıyla kaplı. Bakır rengine boyanmış ve kızgın demirle buklelendirilmiş saçların altında o da bir kızılderili. Kaşığını her dolduruşunda ağır bilezikleri parıldıyor. Kızı Jacinta bir yatılı okulda yetişmiş, beyaz bir tenis kazağı var üzerinde ama bakışları ve davranışları kızılderili kızlarınkine benziyor. O zamanlar bu odada kumar masaları vardı diye anlatıyor Dona Jasmina. Bu saatte oyunlar başlar ve sabaha kadar bile sürebilirdi. Kimi adamlar bütün topraklarını kaybederlerdi. Don Anastasio Zamora buraya kumar amacıyla yerleşmişti. Başka bir şey için değil. Hep kazanırdı. Ve hile yaptığı dedikodusu yayılmıştı aramızda. Ama toprak falan kazanmadı hiç diye belirtmek zorunluluğunu duyuyorum. Babam geceleyin ne kazanmış olursa gün doğarken hepsini kaybeden cinsinden bir adamdı. Ayrıca kadın hikayeleri öyle çoktu ki elinde kalan az bir paranın da suyunu çekmesi çok sürmedi. Bu evde de rezaletleri, kadınlarla rezaletleri oldu mu diye sormayı göze alıyorum.